Merhabalar. Mülahazaların bu bölümünde bilim tarihiyle ilgili
ilk bölümümüz
konuşacağız. Evet, ilk bölümümüz. Dünyayı değiştiren 5 denklem isimli kitabı odak noktamıza aldık. Bu aslında Newton sonrası, hani modern bilimin tarihi diyebiliriz. Adı üstünde 5 tane bilim adamından ve onların bulduğu denklemlerden bahsediyor. Sırasıyla Newton, Bernoulli,
Faraday,
Clausius, yani entropi ile ilgili bölüm ve Einstein. Yani atom bombasıyla bitiyor aslında. Dediğimiz gibi Newton'la başlıyor. Yani 1600'lerden sonraki, hatta işte Newton zamanında doğa felsefesi, doğa felsefecileri adıyla geçiyor bilim insanları.
Bilim adamı bile yok yani. Aynen. Doğa felsefesi.
Ve o noktadan sonra işte kalkülüsün ortaya atılması, fizik kanunlarının işte Newton tarafından formülize edilmesiyle modern bilim tarihi başlıyor.
O zamanlarda daha şey biliyorsun, hani şöyle hissediyorum, bu böyle oluyordur gibi mi?
Yani o intuition denilen mevzu şeyde var. Newton'dan sonra işte Euler'de falan da var. O intuition'ı bayağı tutmuş bir matematikçi. Ondan önceki dönemde şey var. Hani işte İslam aleminin de o zaman altın çağı. Ondan önce de antik Yunan'da işte cebir ve geometri ile denklemlerin formülize edilmesi var.
Şeyi öğrendiğimde çok şaşırmıştım ben. Normal sayıları falan da mesela geometriyle kanıtlanan pi sayısı mesela meşhur.
Tabii. Direkt yani.
Neydi o e sayısının bir tek geometriyle kanıtlanmayan? Yoksa başka bir sayı mı vardı?
E sayısının tam bulunuşunu bilmiyorum. Ama pi zaten doğrudan işte çemberin çapı, çevresinin çapına oranı şeklinde.
Geometri
zaten
mesela çok
şeyden
sevmez.
Geliyor. Astronomi hani bütün bilimlerin babasıdır gibi bir anlayış var. Astronomik gözlemlerden işte optik gelişiyor. O doğrusal çizimlerden işte geometri gelişiyor falan.
Şimdi mesela şey, askeri sanayi olduğu için bilim gelişiyor.
Mesela aynen 2. Dünya Savaşı zamanında. O zaman teknoloji tabii çok daha ilerliyor. Çünkü ihtiyaç var. Yani hayatta kalmak için teknoloji geliştirmen lazım. İşte Newton öncesi dönemde de mesela statiğin formülizasyonu çok başarılı. İşte yani durağan şeylerin matematiğini cebirle ve geometriyle ifade edebiliyorsun. Hatta bu üniversite 1. sınıfta bizim kalkülüs kitabının başında bir özlü söz vardı. İşte statik şeylerin matematiğini ifade etmekte cebir ve geometri gayet başarılıydı. O zaman işte bu mimari ve işte inşaat mühendisliğinin içinde bulunduğu eserler günümüze kadar kaldı. İşte Ayasofya'sı olsun, diğer Osmanlı dönemindeki eserler olsun. Ama ne zaman hareketin matematiğine ihtiyaç duyuldu, o zaman türev ve integral ortaya çıktı. Zaten kalkülüs de onu kapsıyor. İşte Newton aslında bunu ortaya atıyor. Yani sadece fizik kurallarının bulunuşu değil, hareketin, ivmenin, kuvvetin türev ve integralle formülizasyonu.
İfade edilişi.
Aynen ve bunun işte gezegenler arası çekim kuvvetlerine falan. Zaten kitapta da hep şeyden geliyor, Kepler'den, Galileo'dan geliyor. O astronominin etkisini direkt görebiliyoruz. Bir de zaten kitapta hep din-bilim ayrımına girmiş tabii Hristiyanlık özelinde.
Newton'da daha çok
aynen giriyor. İlk bölümde. Orada mesela şey var, hani bu gökyüzüne İngilizce'de heavens deniyor doğrudan. İşte dinle bir bağlantısı var gökyüzünü gözlemlemenin. İşte dünya merkezli model o zaman kilisenin savunduğu. Ve bu hani
kuyruklu yıldızının
gelişini tahmin ediyorlar bilimsel hesaplarla. İlk defa bilim dini kendi sahasında yendi gibisinden bir ifade kullanmıştı kitapta. Yani tahmin yapıyorsun, geleceği tahmin konusunda şey öne geçiyor. Yani bilim öne geçiyor. Zaten ortaya konulan bilimsel kanunların bir özelliği de prediction. Yani gelecekte olabileceği aynı şartları sağlarsan şu sonuç çıkar şeklinde bir tahmin yapabilmesi. Atıyorum basıncı, yüksekliği falan ayarladığın zaman suyun 100 derecede kaynayacağını biliyorsun. Hani kuralın geçerli olmasının sebebi o. Başka yerde denediğimde de çalışacak. Hani pozitivizm.
Vay. Şöyle düşünmemiştim.
Onun temeli atılıyor. Yani aynen. Başka yerde işe yaramayan, hani başka şartlarda denediğinde işe yaramayan bilimsel kuralın çok bir geçerliliği yok aslında. Faydası yok.
Onu kontrol grubunun önemi.
Yani mesela suyun kaynama olayında hani safsızlık önemli, işte basınç önemli falan filan. Bütün bu parametreleri sağlayacaksın ki hani yine kaynayacak. O yüzden direkt su 100 derecede kaynar demenin aslında çok bir anlamı yok.
Yani.
İşte basınç önemli, şey önemli falan.
Nerede 100 derecede kaynar?
Tabii Newton'un işte formülizasyonunda bu rigid body dediğimiz hani titreşime bile hesaba çok katılmayan katı cisimler, bunların fiziğinden bahsediliyor. Hani doğrudan bir cismi mekanik olarak modelleyeceğin zaman onun titreşimini, şeyini farklı parametre olarak eklemen gerekiyor. Ama mesela akışkanlar söz konusu olduğunda artık bu katı madde veya işte o rigid body kabulü artık işe yaramaz hale geliyor. O yüzden kitabın bir sonraki aşaması Bernoulli'ye geçiyor. Oraya geçmeden şeyi de söyleyelim. Hani dünyayı değiştiren konusunda her denklemin belli bir noktadan nasıl dünyayı değiştirdiğini anlatmış. İşte Newton'un kütle çekim yasaları doğrudan Ay'a gidişle bağlantı kurmuş. Hani o zaman Ay'a gidiş projesindeki teknolojik altyapı, hani bilgisayar vesaire altyapısı şu an bir Arduino kartından bile daha düşük. Hani kullanılan RAM şeyi falan filan.
Zaten hani... o çok şaşırtıcı geliyor. Mesela işte Hubble uzay teleskobu var. Adamlar kaç sene önce 60 mesela. Ha. Teknoloji çok eskidir ama hala sana uzaydan fotoğraf
öyle gönderebiliyor. Öyle bir paradoks da vardı mesela. Yani uzay keşfiyle ilgili. Mesela şu an bir şey gönderecek olsan o atıyorum 30 sene sonra, 50 sene sonra güneş sisteminin dışına çıkacak ve 50 sene öncesinin teknolojisini aslında göndermiş olacaksın. Teknolojinin gelişmesini beklesen bu sefer gönderemeyeceksin. Yani sürekli uzay keşfinde bir geride kalma durumunu ifade eden bir paradoks. Orada çalışmış bir mühendis sonrasında şey diyor, bir çamaşır makinesinin sahip olduğu teknolojiyle biz gitmeye çalışıyorduk diyor. Ve o zaman hani buna güvenemeyecekleri için belki hani geri dönüş aşamasında bütün bağlantımız kopacak, bütün sistemler belki çalışmayacak. O yüzden yörüngeyi öyle bir ayarlıyorlar ki hiçbir şey yapmasalar bile, hani Ay'a iniş gerçekleşemese bile Ay'ın etrafından dönüp tekrar dünyaya gidecek. Hani dünyanın bir ucundan attıysan dönüp öbür ucuna inecek şekilde ayarlıyorlar tamamen hani kütle çekime göre. Ve hani gayet tahmin edilebilir bir sistem, ortada kaotik hiçbir şey yok.
Yani o zaman teknolojisi bile değil, ta kaç sene öncesinde
formülüyle görmek. Yani 1600'lerin formülüyle o tabii bir hani emniyet garantiye almış gibi oluyorlar. O iniş kalkış esnasında da tamamen onu kullanıyorsun yani. Ve hani şey, buradan hesapladığın yolu, trajektoriyi işte ta Ay'da bile geçerli olacağına emin olabiliyorsun. Hani o pozitivizmin az önce bahsettiğim bir yerde denedim her yerde çalışacak mantığı buradan ta Ay'da bile onun geçerli olacağını
biliyorsun. Nasıl emin oluyorlar? Mesela Newton nasıl emin olmuş? F eşittir MA, yani Ay'da da bu F eşittir MA.
O zaten mesela ileride Einstein'ın kabullerinde de bir işte ışık hızının her yerde sabit olduğuna dair bir kabulü var. Bir de fizik kurallarının her yerde geçerli olduğuna. Hani bunu kabul etmezsem zaten şey yapamayacağım. Hesabı yapamayacağım. Böyle bir ön kabulüm var, postulatım var. Bunun üzerine
yani sen şey kabul etmiyorsan kullanma.
Yani kare deliğin içinde ne olduğunu bilim öngöremiyor falan muhabbeti oradan çıkıyor. Mesela kare deliğin içinde fizik kurallarının geçerli olduğunu bize gösterebilecek herhangi bir gözlem yapamıyoruz. O yüzden tahminde de bulunamıyoruz.
Başka bir şeyde geçerli olduğuna dair gözlem yapabiliyor musun? Yani ışık kadar hızlı olsan mesela.
İşte mesela görünür evrenin dışından ne döndüğüne dair yapacağın her şey spekülasyon. Hani gözlem yok, deney yok. O yüzden bilimsel altyapı da oluşamıyor. Oradan Bernoulli'ye geçelim. Dediğim gibi Bernoulli'de artık o rigid body assumption'ı kırılıyor.
Ben Bernoulli'nin denklemini çok anlamadım. Hani adam buluyor. Ama neyi buluyor?
O işte doğrudan akışkanların formülizasyonu. İşte basıncı kullanıyor.
Neyini formüle ediyor ki? Yani şimdi
o formülü aslında...
Sıkıntı neydi? Bu adam neyi çözdü?
İşte bir akışkanın uygulayacağı kuvveti, hızı, ivmeyi vesaire Newton mekaniğini kullanarak tam olarak formülize edemiyorsun. Yani olay dediğim gibi akışkanlara geldiği zaman sıvının mesela nasıl hareket edeceğini formülize edeceğin zaman her bir molekülü, hani uzay molekül algısı da ne kadar var bilmiyorum ama kendi başına bir rigid body gibi kabul edip modellemeye çalışsam hani imkansıza yaklaşıyor olay. O yüzden bütün o akışkanın işte uyguladığı basınç, işte saniyedeki akış hızı, debi gibi bir şey tanımlayıp onlar üzerinden gidiyor. Zaten formülün geliş noktası da enerjinin korunumu gibi bir şey yazıyor.
Formül ne şimdi? Oradan çekiyor. P, rho, 1 bölü 2 v kare eşittir sabit.
İşte 1 bölü 2 v kare kinetik enerji gibi bir şey.
Akışkanın hızı.
Aynen.
Rho ne? Rho da mıydı? Bir sabit sayı ama bu da sabit eşit olur tekrar.
Aynen işte biri arttığı zaman diğeri azalır şeklinde bir enerjinin korunumuna bağlanıyor.
P de basınç mı?
P basıncı olması lazım.
Yani basıncıyla hızının çarpımı her zaman bir sabit eşit.
Yok. Hızının karesiyle basıncın yani toplamı işte. Gibi. Ha, bu toplam... zaten aynen.
Ha.
Bir artarsa diğer azalır dediğim o. Zaten Bernoulli prensibi şeydir ya, bir sıvı hızlanırsa uyguladığı basınç azalır şeklinde. Esasen. Toplamının aynen sabit olmasından geliyor.
Ama en şeyli, en trikolu, heyecanlı bölüm Bernoulli. Yani Bernoulli'yi de esas artık hani biraz formül değil de o adamın hayatı neler yaşamış. Şimdi
bilim tarihi kısmı göz önünde çıkmaya başlıyor. Zaten o formülü de baba Bernoulli mi, oğul Bernoulli mi buldu, o kısmı da çok muallakta. İşte baba Bernoulli matematikçi olacağım dediğinde ailesi tarafından baskı görüyor. İşte aç kalırsın, ağzınızdan kokar muhabbetleri. O zaman işte sosyo-kültürel yapısında şey var. Ya işte kiliseye girip kler olacaksın, klerik olacaksın. Ya işte ticaretle uğraşacaksın ya da asker olacaksın. Mesela Descartes paralı askerlik yapmıştır. Hani o zaman zaten meslek grupları çok sayılı ya da asil olacaksın. Hani
Galileo da mı şeydi?
Galileo rahip aynen. Mesela zaten o kiliseden ayrılması, aynen Mendel kilisede şey yapıyor.
O bana çok yapıyor. Enteresan gelmişti. Yani işte kilisenin baskısı, bilim gelişemedi falan. Hani diyorsun kilise bilime karşı değil mi? Ama evet, aslında öncesinde... Bütün papazlardan
çıkıyor, din adamlarından çıkıyor. Aynen. Çünkü adam hani karnını doyurmuş artık fikri kızlara kafa yoracak şeyi var adamın. Altyapısı var yani. İşte Bernoulli'de de bu şekilde bir baskı görüyor ama ona rağmen hani akademide ilerliyor ve başarılı bir matematikçi oluyor. İşte Euler'le falan arkadaşlıkları var.
Euler'le mi? Şeyle de yok mu? Öteki bulan kimdi? Kalkülüsü bulan diğer adam.
Yani. Ha şey Leibniz.
Ha evet
Leibniz. O da işte aynen kıta matematikçilerin tuttuğu şey. Zaten hani matematik camiasıyla bir şekilde kendini tanıttığı için, kabul ettirdiği için bir bağlantısı var. Fakat oğlu da matematikçi olmak istediğinde ona da bir baskı kuruyor.
O yani enteresan gerçekten.
Gördüğü zulmün aynısını uyguluyor oğluna ve oğlu da yine babası gibi baskılara rağmen matematikçi oluyor. Ve hani yapacağı çalışmaları yayınlatmaya kadar falan gidiyor yani babası bayağı husumet gösteriyor. O yüzden o hani bulunan kanunun da Bernoulli kanunu olduğu biliniyor ama hangi Bernoulli bulduğu ona dair bir muallakta konu var.
Zaten bu adamı biraz şeyde farklı hani ta Newton'un yaşamını nasıl bu kadar bu adam hani biliyor olabilir de bayağı hikaye gibi anlatıyor. Çocukluğundan başlıyor hatta işte lise eğitimi, üniversitede yaşadıkları sonra işte yok annesiyle ilişkileri. Bir ara Newton diyor ki ben hani buldum ama yayınlamayacağım bana kalsın. Ondan sonra buradan aynen ilham geliyor diyor ki bulduklarımı yayınlayacağım diyor yayınlıyor sonra.
Bir ışığı bırakıyor. Bu da akademinin kendisini küstürmesi falan olayları da var zaten. İşte Bernoulli'de de şöyle bir durum var. Bulduğu o akışkanlar mekaniğindeki formülizasyonların matematiksel altyapısı elektromanyetik dalgalarda da birebir kullanılabiliyor. Yani bulduğun akışkanlar mekaniği yine nihayetinde bir source var, bir sink var. Oradan çıkan akış sink'e gidiyor.
Hmm.
Yani elektrik yüklerinde de artıdan eksiye giden akışın birebir aynı modeli. Yani yapacağım matematik aynı.
O yüzden mi sonraki de Faraday olmuş?
Belki ondan da bilmiyorum. Ama hani kitapta bahsediyor muydu onu çok hatırlamıyorum.
Bahsetmiyor çünkü ben bilmiyordum.
Söylüyorlardı. Yani şeyde görüyorsun zaten bunu matematikte. İşte hani bütün mühendisler alıyor. Makinacılar akışkanlar dinamiğine devam ediyor. Biz elektromanyetiğe devam ediyorduk.
Bilgisayarcılar hiçbir şey devam etmiyor. Çok güzel.
Sen dolu simülasyonunu yaparsın.
Gerçekten. Bölümün adı da güzel. Kayadan daha karmaşık, insan yaşamından daha basit.
Yani işte kayaya kıyaslama sebebi
katıdan sıvıya
uygulanması. Bunun işte dünyayı değiştiren noktasında doğrudan uçaklara bağlamış. Hani bugün uçaklar dünyayı artık küçültüp bir köy haline getiren en temel araçlar. Ve hani Bernoulli ilkesi olmasaydı bulunamazdı gibi bir mantık belki var. Ama aslında o yanlış.
Evet yanlış.
Çünkü uçakların bulunuşu esnasında insanlar kafayı takmış. Herkes uçmayı deniyor. Ve deneme yanılmayla aynen kanat profilini buluyorlar. Seneler sonra adamın biri çıkıyor, onun nasıl uçtuğunu Bernoulli ilkesini kullanarak açıklıyor.
İşte, biz uçtuk ama neden?
Aynen yani yukarısı bombeli, oradan daha fazla hava geçtiği için, daha hızlı gittiği için basıncı azalıyor.
Bu adam bulmuş bir deneyelim, uyuyor mu buna acaba?
Yani deneme almayla aslında keşfedilen bir şey.
Şey de bir de çok dolu dolu bir kitap. Mesela Newton'da dedik Galileo'dan bahsediyor, Kepler'den bahsediyor. İşte Platon, Aristo falan onlardan bahsediyor. Bernoulli'ye geldiğimizde işte mesela ben hiç beklemiyordum Leonardo da Vinci'nin karşıma çıkacağını. Hatta kitapta şey diye anlatıyor işte Leonardo da Vinci canı sıkılmış işte Nash'i izlerken şey atıyor, yaprak atıyor. Ondan sonra pardon su kanalı var herhalde o zamanlar. Yapraklar bakıyor ki böyle işte bazı yerde daha hızlı hareket ediyor, bazı yerde daha yavaş. Ondan sonra bunu not oluyor. Diyor ki işte böyle kanalın daha geniş olduğu yerlerde daha yavaş akıyor. İşte daha böyle daraldığı yerde bu da hızlı akmaya başlıyor. Bunu not oluyor. Yazarın dediğine göre işte bu çok böyle geride kalmış bir gözlem. Yani kimsenin umursamadığı bir gözlem. Ama işte mesela burada Bernoulli'nin işine yarıyor oraya gördüğü gözlemi.
Zaten kullanıyor. İşte bu bilim insanlarındaki gözlem kabiliyeti ve hani o konudaki çok titizliği bayağı öne çıkan bir özellik. İleride Faraday'da da bunu göreceğiz. Yani olanı kelimesi kelimesine yazması sayesinde işte indüksiyon kuralının kanunu buluyor ileride.
Faraday tam ben ya. Adam hiç matematiğe girmiyor. Diyor ki bu böyle oldu. Buradan buraya geldi fizik.
Bir de adam şeyde değil yani formal bir eğitim de almadığı için evet. Dışarıdan hani bir şekilde olayı yürütüyor.
Faraday sanki daha böyle dolu dolu anlatılabilirmiş gibi yani.
Faraday'ın zaten Faraday'ı anlatan Kozmos 2010. Yapımı Kozmos bölümünü izlemek bir şart yani.
Ha, onu izleyelim gerçekten.
Aynen ve elektronikle ilgilenen herhangi birisi için. Yani hiçbir formal eğitim almadı dediğim, hani çocukluktan işte o zamanki eğitim şartları da bayağı şey, dayaklar vesaire var.
Faraday'ın yani. Kendi ailesi de şey.
İmkanı çok yok zaten.
Hem imkanı yok hem de okumaya çok değer veren bir aile değil. Hmm. Hani işte şey yapalım yani. El işim. Marangoz değil babası neydi, öyle bir şeydi. Onun işi de hatta şey oluyor. Daha sonra makineler çıkınca sanayi devriminde onun işi de azalıyor. Bayağı bunlar fakirleşiyorlar. Hmm. Ama zaten onların dini mezhebinde şey, paran varsa olursa mutsuzsun. Hani fakir ol, mutlu yaşa. İşte onların mezhebine göre öyle yani. Zengin olmak iyi bir şey değil. Herkes fakir olsun anlamında. O yüzden işte mesela okumaya da çok değer vermiyorlar. Ondan sonra oğlun da okula gitmek istemeyince diyorlar zaten bizi göndermek istemiyorduk. Gel çalış sen.
Aynen, bir kitap ciltçisinin yanına veriyorlar. Hani kitap, ciltlediği kitapları akşamleyin okuyarak hani kendisini geliştiriyor. Biz şimdi internet var, YouTube var falan, orada kendimizi geliştirelim diyoruz. Adam o zamanın imkanlarıyla işte kitapçıda kitap okuyarak. O zaman işte elektrik yeni bulunmuş zaten.
Kendi not çıkarıyor sanırım o derslerde. Ondan sonra o çıkardığı notları ciltliyor hani. Boş boş duracağım ama ciltliyim
onu
diyor.
Onu hatta evet kitap haline getirip şeye götürüyordu değil mi?
Sonra yok, bir tane müşteri geliyor sanırım o zamanlarda, ders veren bir tane hoca. Bunlara geliyordu sanırım. Artık bunun Humphrey ustası Davey. Mı? Kendisi mi? Evet, Davey. Ondan sonra diyor ki hani böyle çalıştığı notları şey alıyor, ciltletmiş kitap halinde var, incelemek ister misiniz diye bu adama veriyorlar. Adamın da bayağı okuyor işte, hoşuna gidiyor. Ondan sonra inceleyip geri getiriyor. Adam şey, Faraday kitabı bir açıyor ki arasında o adamın verdiği derslere iki tane bilet. Faraday bayağı mutlu oluyor, ondan sonra yaşasın diyor, sonunda gitmek istediğim derse bilet aldım, buldum. Ondan sonra işte gidiyor derse ama
ders
şey...
Ders de değil galiba, o Kozmos bölümünde şey diye anlatıyordu o zaman bayağı böyle... Sihir gösterisi gibi insanları bir yere toplayıp işte aşağıda bir sürü volta pilleri, ha, onun elektrik gücünü böyle şimşek gibi falan şey yapıyorlar.
Şov yapıyorlar yani.
Oraya gidiyor ve herkes hani alkışlayıp şey yaparken, ben o Kozmos'daki canlandırmadan hatırlıyorum, bu not alıyor mesela oradaki gösteride ve onu götürüyor. Şeye galiba yazın asistan olarak alıyordu.
Oraya gidiyor ama şey böyle. Farkından dolayı tabii bunu bayağı küçümsüyorlar, eziyorlar. Kendisi de zaten biraz şey oluyor. Ondan sonra ders alıyor bu. İki ders mi alıyor işte? Bir şeyden sonra
aynen
alıyor.
Yani girdikten sonra doğrudan hani bu kimyasallardan elektrik üretimi ve bu elektriğin manyetizmaya olan etkisi. Hani üzerinden elektrik geçen bir telin bir pusula iğnesini oynatabildiğini ve buradan hani elektrikle manyetizma arasında bir ilgi olduğunu. Tabii aynı zamanda Orsted onlar da fark ediyor. Hani yazışmalar devam ediyor o esnada. Bütün olay şey, hani tersten ilişkiyi kurmak. Manyetizmayı elektriğe nasıl bağlarız? Hani düz bir telden sabit bir elektrik akımı geçirdiğin zaman manyetik alan hazır da bulunuyor. Ama devam eden durgun bir manyetik alan elektrik üretmiyor. Hani bunu nasıl buluruz?
Ben yani mesela şeyi fark etmemişim. Yani onun bilincine varmamıştım. Bu zamana kadar işte fizik ünitesinde hep elektromanyetizm olarak işledik. Ama elektrikle manyetizmanın hani bağlı olduğunu da biliyorsun işte. Yok sarılı bir telin içinden akım geçiyor, işte mıknatıs geçersen elektrik oluşur falan. Kitapta şöyle diyordu. Elektrik ve manyetizmanın bir olgunun iki farklı unsuru olduğunu keşfediyor. Ve ben hani burada aydınlandım böyle dedim, gerçekten bir olgunun iki farklı unsuru.
Yani yüklü parçacık olduğu zaman... Yüklü parçacığın durağın halinde bir elektrik alan var. Hareketli halinde bir manyetik alan oluşuyor şeklinde. Ve işte o gözlem önemli dediğimiz noktada tersten ilişki şöyle fark ediyor. İşte bir elektrik devresini kurup manyetik alanla elektrik üretmeye çalışacak. Devreyi kapadığı anda ufak bir oynama görüyor. Hı. Ama sonra durağanlaşıyor. O olgu devam etmiyor. Ve bunu not alıyor. Hani o ufak farkı, hani orada bir şey olmuştu, bir gürültü gelmişti falan demiyor. Yani tam yaptığım anda oldu. Zaten sonradan keşfedilen de şu, yine kendisi keşfediyor zaten. Manyetik alandaki değişim elektriği tetikler. Hani o kapatma anında yaptığın değişiklikle bir hareketlenme var. Ama onu devam ettirmediğin için, durağına dönüştüğü için.
Yine bir türev, yine bir integral.
Yani yine bir değişim var. Türev zaten değişimin şeyi, formülizasyonu. Tabii matematik arka planı çok olmadığı için, matematik zayıf olduğu için bunları matematiksel bir formül haline getirmiyor. O zaman da hani akademik camiada tamamen bulduğun her şeyi matematikle ifade edeceksin. Bu indüklenme yasasını doğrudan kelimelerle ifade ediyor
işte. O da niye soylu yasa? Ya da kitapta mı öyle demiş yani, soylu yasa değil
demiş
aslında
olabilir. Ama. Yani doğrudan öyle geçtiğini ben hatırlamıyorum.
Kendisi soylu olmadığı eğitimde. için. Oradan yani, bir vurgu yapmış.
Ama şöyle, hani dünyayı bir köye dönüştüren şey en temelde uçaklar dedik veya işte en çok yardım eden makine. Şimdi de dijital ve hani sinyallerle bağlanan bir dünyada yaşıyoruz. Bunu sağlayan doğrudan elektromanyetik dalgalar yani. Ve bu kablosuz iletişim, uzaktan iletişim bunu mümkün kılan indüklenme yasası. Ve o zaman bulunduğu anda tabii doğrudan elektromanyetizmaya bağlanmıyor. Elektriği üretmenin pil kullanmak dışındaki tek diğer alternatifi yani. O zaman için doğrudan indüklenme yasasıyla bir mıknatısı hareket ettireceksin. Onu da işte mekanik güçle yapabiliyorsun. Bu sana elektrik sağlıyor. Ve aslında hani sanayi devrimi doğrudan bununla başlamıyor ama bu tekstilde bir otomasyon var. Tarih olarak başlangıcı o sayılıyor. Ama hızlandıran ve dünyayı yani değiştirecek bir noktaya getiren en temel keşif elektrik aslında.
Zaten şeyde mesela kömür yakıyorlar. Kömür buhar gücüyle makineleri çalıştırmaya çalışıyorlar ve çok ufak bir iş için çok büyük miktarda kömür yakmak gerekiyor. Evet. Hani o zaman bile aslında tamam işi kolaylaştırıyor ama efektif bir şey değil yani.
Ve kömürde ürettiğin enerjiyi hani uzak mesafelere taşıyamıyorsun. İşte çarklar kullanman lazım, dingiller kullanman lazım.
O sırada bir sürü şey kaybediyor.
Bunu elektriğe çevirip teller üzerinden çok uzun mesafelere taşıyabiliyorsun. Mesela şu anki halde de işte barajda türbinler dönüyor. Onun döndürdüğü şey bizim buradaki motorları döndürüyor mesela. El blender'ını döndürüyor veya işte saç kurutma makinesi döndürüyor. Aslında o dönme hareketini aktaran bir araç arada elektrik. Ve hani yüksek verimlilik içeren bir araç. Zaten sanayi devrimi ilk başta dediğim gibi elektriğin bulunmasıyla fabrikalarda çok kullanılıyor. Doğrudan motor gücü gerektiği için. Elektriğin evlere girişi ampulle gerçekleşiyor. Hani elektriğin bulunmasıyla ampulün icadı arasındaki mesafede fark da elektrik aslında herkesin hayatına giren bir şey değil. Mesela şu anda da Andrew Ng diye bir yapay zeka alanında bir hoca var. Yapay zeka için aynısını söylüyor. Hani keşifler yapıldı veya işte teknoloji belli bir noktaya geldi ama herkesin hayatına girmedi. Yani elektriği bulduk ama ampulü bulamadık bu konuda. Birisi çıkacak bulacak o ampulü.
Herkes için. Alexa.
Ha işte ondan mesela ben vazgeçilmez değil. Siz yaşayabiliyorsun.
Ya da mesela Siri de doğru düzgün bir yapay zeka değil ki.
Yani veya işte ne kadar işte hani kullanabiliyorsan. Zaten. Aynen. O kadar vazgeçilmez kılacak bir şey olduğu zaman o zaman yapay zekanın devrimi olacak diyor.
Güzel sözmüş. Buradan şeye çok güzel bağlayabiliriz aslında Clausius'a. Öncesinde şey sormak istiyorum. Hazır ampul demişken Tesla'nın işine yarıyor mu bu? Yani Tesla'dan da biraz bahsedelim.
Tesla işte Edison zamanında yine bir icat yarışı aslında. Aynı o uçuşta olduğu
onun
gibi.
Onun bulduğu ne?
Yani elektromanyetik dalgaların formülasyonunda Tesla yok. Doğrudan Maxwell. Hatta o işte onu da söylemeden geçmeyelim. Edison'un aynı Davy'ye gittiği gibi Maxwell de Faraday'a geliyor.
Ay Maxwell çok hoş bir insan değil mi? Al diyor. Bütün bulduklarının matematiksel formülü çıkartıp.
Esas zaten hani bu elektromanyetik dalgalara dair şeyi, krediyi Maxwell'e vermemiz lazım.
Aynen.
Dört renklemle elektromanyetizmayı formülize ediyor. Ve şey hani matematiksel arka plandan geliyor ve bir ailenin tek çocuğu doğrudan hani bütün hayatını Valik. Şeye adamış. O eğitimle geçirmiş. Ve Faraday'ın bu bulgularını matematiğe döküp bugünkü dediğimiz gibi altyapıyı oluşturuyor. Tesla'da da şöyle bir şey var.
Doğru akım.
Alternatif akım arasındaki fark. İşte Edison aslında doğru akımı savunan. Hatta şey denir, Edison böyle çok farklı icatları var ya, bu elektrikli sandalyeyi de Edison bulmuş. İşte bu Tesla'nın alternatif akımı çok ölümcül bir şey falan diye elektrikli sandalyeye alternatif
pil
akım veriyor. Hayvanlar falan öldürüyor. Yani aynısını doğru akımla yapsan gene olacak. Tamamen anti-propaganda, saçma bir Amerikan şeyi var orada, kapitalizm var. Tesla'nın tabii pek çok icadı şey, hani patent almak da maliyetli bir şey olduğu için patentini çıkaracak şey yok, parası yok. O yüzden mesela halka mal olan veya işte patentini alamadığı bir sürü şey var. Bundan sonra şeye söylemeden geçmeyelim. İşte bu hareketin matematiğini Newton'la beraber, modern bilimle beraber formülize etmeye başladı dedik. Aslında hani dünya tarihini değiştiren türevle veya işte modern bilimle başlaması hareketin formülizasyonu ve makinelerin aslında kullanıma girmesiyle başlıyor. Yani eskiden tarım toplumu, araziye sahip olan devlet güçlüyken bir noktadan sonra makineye işte alt
teknoloji.
Aynen kaynağı, işlememiş kaynağa erişen devletler güçlenmeye başlıyor. Ve makinenin aslında gücü getirdiği bir noktaya gelmiş oluyoruz. Bir noktadan sonra da zaten hızlı haberleşmeye, işte bilgiyi taşımaya... Bunlar değerlenmeye başladı ve güç unsuru bunlar olmaya başladı.
Zaten Dünya Savaşı'nda sanırım o geçiyor. Biz işte tarih için proje hazırlarken telgraf altyapısı çok fazla yok Türkiye'de ve İşte bu Kurtuluş Savaşı'ndan falan sonra fark ediyorlar ki hani iletişim gerçekten önemli. Telgrafa yatırım yapıyorlar.
Zaten şey yani aynen. İkinci Dünya Savaşı'nda da Enigma var mesela. İşte şifreli haberleşme.
O var mı gerçekten? Uydurma değil miydi?
Yo yo, Enigma bayağı şeyin temeli yani. Doğrudan bilgisayarın...
Turing'in falan şeyleri.
Tabii tabii, Turing'in. Enigma doğrudan bir alet. Bildiğin lambaları falan var içinde. İşte daktilo gibi yazıyorsun. O sana şifrelenmiş bir şekilde çıkarıyor. İçinde dönen işte belli periyodlarla dönen diskler var. Oradaki şifrelemeyi kırmaya çalışıyor. Clausius'a gelelim. Clausius entropinin formülizasyonunu yapan, o denklemi ortaya
atan kişi. Bir şey diyeceğim. Entropi büyük ihtimalle şuradaki 5 denklemin arasından en az duyulmuş olanı olabilir. Hı, akışkanlar da dahil bence. Entropi hem çok cool bir adı var, hem çok cool bir konu zaten.
Ama çok da anlaşılmayan bir konu.
Hem anlaşılmayan hatta hem anlatmayı da artık bıraktılar. Biz lisede görmedik yani. Ve ben o kadar görmek istiyordum ki hoca dedi, şanslısınız, bu sene entropiyi görmeyeceksiniz. Bakıyorum ne şansı bu. Bütün biz hayatım boyunca beklediğim her şeyi asla görmedi.
Entropinin bu kadar karmaşık olmasının tarihi bir zemini de var. Mesela Clausius bunu formülize ettiğinde termodinamiğin baya böyle niş alanlarında işte sabit hacim, sabit basınç grafiğinde işte bilmem... Equidistant halkaları çiziyorsun. Onun integraline entropi denir falan gibi bir tanım yapıyor böyle karma karışık. Onun ne anlama geldiğini, hani gerçek fiziksel dünyada ne anlama geldiğini seneler sonra Boltzmann ortaya koyuyor. O istatistiksel modellemeden gidiyor. Şöyle ifade edebiliriz. Mesela her bir gaz molekülünü, bir odadaki her bir gaz molekülünü kendi başına modellediğimizi düşünelim. Her birinin bulunabileceği bir nokta var. Hani burada sayıyı azaltacak olursak atıyorum 2 tane gaz molekülü olsun. Odanın hacmi de küçük olsun. Bulunabileceği 4 tane boşluk olsun. İlk başta bu 2 molekül yan yana sıkışık bir halde bulunuyorken bulundukları konum sayısı, hani state, hal sayısı çok daha az miktarda. Bunu serbest bıraktığımızda bu genişlemek istiyor. Ve bulunabilecekleri haller artıyor. İşte çapraz bulunabilirler, yan yana bulunabilirler, işte yerleri değişebilir falan. Yani entropinin artışı, zaten denklemde o, evrendeki entropi daima artar. Anlamı şu, evrendeki maddenin bulunmak istediği durum sayısı daima artar. İşte sıkışık bir parfüm şişesindeki gazı serbest bıraktığında odanın her yerinde bulunmak ister. Her noktada dağılır.
Bayağı yere düşen bir şey. Yani yere düşmek ister ve düştükten sonra da parçalanmak ister. Dağılmak mesela, ister. Aynen. O yüzden dağınıklığın bir ölçüsü sayısı. Demiştin sen buna. Kaosun bir ölçüsü vermiştin.
Aslında evet. İlk başta düzensizliğin bir ölçüsüdür diye ortaya çıkılıyor. Ama 2012'den ve ondan sonraki dönemde yapılan araştırmalarda daha düzenli yapıların entropisinin fazla olabildiği işte böyle moleküler state'ler falan bulunuyor.
Ama ölçüsü diyoruz zaten hani. Yok, ama yani yok, doğrudan, ne kadar dağınıksa o kadar entropisi fazladır gibi bir
doğrudan düzensizlik şey değildir diyor o araştırmayı yapanlar. Hal sayısının fazlalığıdır diyor. Yani burada şu da var. Olasılıkla ilgili bir modelleme de var. Mesela işte şişenin içindeki sıkışık gazı bulma olasılığın nerede? Şişenin içinde. Şişenin dışındaki yerde bulma olasılığın sıfıra yakın. Serbest bıraktığında artık her noktada bulma olasılığın gitgide artıyor zamanla beraber.
Mesela önce odanın içinde, sonra mesela evin içinde, evin dışında.
Aynen öyle. İşte yani odanın en köşesinde içinde bulma ihtimalin yokken zamanla beraber o artıyor. Zamanla beraber artan entropi orada bulma olasılığının zamanla beraber artışına eşittir şeklinde bir modelleme yapılıyor.
Orada bulunma olasılığının artışına mı? Orada bulunma olasılığı azalmaz mı?
Yok, odanın bir köşesinde. İlk başta hiç gaz molekülü yoktu. Serbest bıraktığımda burada bulunma ihtimali var. İlk başta düşük ama gitgide.
Peki mesela odanın köşesi dedik ya. İşte odanın dışında dış dünya var. Artık odanın köşesini açtı. Daha da dışarı çıkmaya başlıyor. O köşede bulunma ihtimali azalmaz mı? Etkisi azalıyor
o
ya
zaman
mesela.
İşte daha fazla.
Orada bulunan molekül sayısı azalıyor.
Daha fazla halde bulunabiliyor ama. Dışarıda açıldığı için.
Tamam. 1/32 olmadı mı?
Tamam ama state sayısı da arttı. Yani çarptığın zaman ve bunu her bir molekül için hesaplayıp topladığın zaman ki hepsinde bulunacak diye bir şey yok. Zaten 16 tane molekülüm var. Eskiden 16 state'im vardı. Şimdi 32 tane var. O yüzden her birinde bulunma olasılığını topladığında artmış oluyor.
Beyinler yine yandı. Zaten adamın çıkış yönü de orası değil mi? Enerjinin korunumu işte makineleri inceliyor.
Zaten dediğim gibi işte ilk başta maddenin korunumu var. İşte madde yoktan var edilemez, vardan yok edilemez. Enerjinin korunumu var aynı şekilde. Fakat bu ikisini kullanarak şu durumu açıklayamıyorsun. Bir tane rampanın üstünde bir kütlem var. Bıraktığımda aşağı doğru iniyor. Ve o potansiyel enerjiyi ısı olarak çevreye yayıyor. Peki ben buna ısı versem bu yukarı doğru çıkar mı? Veya kendiliğinden duruyorken yukarı çıkıp daha soğuk hale gelebilir mi? Hani bunu yaptığında enerji korunumu ihlal etmiyor, kütle korunumu ihlal etmiyor. Peki neden olmuyor?
Yapmıyor?
Hani madde korunmasa neden olmadığını açıklayacağız birinci kanunla. Enerji korunmasa yine açıklayacağız. Ama ikisi de korunduğu durumda olmadığını açıklayamıyoruz. Entropi bunu sağlıyor. İşte yukarı çıkıp soğuması daha az hale indirgediği için entropi azaltmış oluyor. Bunu yapman için başka bir yerde entropiyi daha çok arttırman lazım. Atıyorum bir tane motor takacaksın buna. Vereceksin yukarı doğru çıkacak ama onu yaparken oluşturduğun yakıt dağılacak gibi.
Klima mantığı gibi mesela.
Aynen öyle.
İçeriye soğuk yapmak için dışarıyı daha sıcak yapıyorsun.
O ısıyı dışarı atmış gibi oluyorsun enerjiyle.
Ya da içeriye soğuk yapmak için dışarıyı daha çok sıcak yapman gerekiyor. Çünkü o arada yine kayıp oluyor.
Tabii.
Yani mesela ben burayı 5 birim soğuttum, dışarısı 5 birim ısınmıyor da 7 birim ısınmıyor.
Gibi. Veya işte dışarıdaki düzensizlik veya entropi daha fazla artıyor.
O yüzden sürekli evrendeki entropi de artıyor.
Tabii bunu şöyle bir karamsar bir noktadan inceliyorlar. İşte evrendeki evrenin bir kapalı sistem olarak düşünürsek enerji sıkışık bir halde bulunuyor ve sürekli dağılmak istiyor. Daha fazla halde bulunmak istiyor. O zaman bunu biz uzun süre bıraktığımız zaman her nokta birbiriyle eşitlenecek. Ve hani bir noktanın diğer noktadan daha fazla düzensizliği veya entropisi olmayacak.
Şimdi bir dakika çok... Az detaylı anlattık. Isının akışının olması önemli bir şey. Ya da entropi akışının sağlanması mı önemli?
Entropi aslında ısının dağılımı şeklinde de formülize ediliyor.
Çünkü yani ısı da bir...
Isı demeyelim de enerji diyelim.
Enerji.
Mesela bir yakıt kullanacaksın. O yakıtın içinde sıkışmış bir enerji var. Kullanılabilir bir enerji var. Onu yaktığın zaman enerji korunuyor ama dağılmış oluyor. İşte çıkardığı gazlar sıcak oluyor mesela. Veya işte bir pistonu ittirdiyse ona kinetik enerji uygulamış oluyor. Buradaki dağılma... Öyle bir noktaya gelecek ki zamanda her nokta birbirine eşit miktarda. Hani enerji, potansiyel enerji gibi düşünürsen her yer eşit yükseklikte olacak. Yani hiçbir nokta birbirinden daha yüksek olmadığı için hareket sağlayacak bir şey yok.
Şey gibi de denebilir mi bu? Momentum.
İsmi gibi. Momentum yani. Yani hepsi duruyormuş gibi oluyor bir noktada. Tabii benim bu modelle ilgili şöyle bir noktada kafam almıyor. Evren kapalı bir sistem kabul ediliyor bunu yaparken. Ama evrenin sürekli genişlediğini ve artan bir hızla genişlediğini keşfettik. Yani aslında ama yere su döküyorsun, o su dağılıyor böyle ve dağılma hızı da artıyor. O suyun içindeki dalgalanmalar birbirine eşitlenecek mi diye bakıyoruz. Hani eskiden kapalı bir kapta suyu dalgalandırmışsın da o bir noktada eşitlenecek gibi bir formülizasyon vardı. Ama şu an kapalı bir kap olmadığını bulduk. Hızlanan bir şekilde genişliyor.
Ama yine kapalı değil mi? Evrenin genişlediği yerde evren yok yani.
Yok şöyle bir durum mesela senden uzaklaşan galaksiden bir... Işık geldiğinde, bir sinyal geldiğinde sen onu geri oraya ulaştıramıyorsun. Çünkü aradaki uzaklık öyle hızla artıyor ki orası senden kopuyor artık. Hani öyle bir şey düşün ki dışarıdan sana dalga geldi ama o dalga senden yansıyıp dışarıya hiçbir zaman ulaşamayacak. Çünkü orası dağıldı. Yani buradaki modelleme nasıl gelişiyor onu çok bilmiyorum açıkçası.
Çok o zamanki, hoş yani şeyler.
İşte o zamanki keşfedilen haliyle dediğim gibi kapalı bir sistem olarak düşünüldüğü için deniyor ki ısı ölümü denen bir konsept var. O dediğim eşitlenme işte, noktası.
Yani. Termodinamik kıyamet.
Ki bu da bu da gerçekten olduğunda hani ısı ölümü gerçekleştiğinde sonra ne olacak şeklinde düşünceler var. İşte bu parçacık fiziğindeki bozulmalar var ya bazı partiküllerin işte yaşamı çok kısa sürüyor. Atıyorum saniyeler içinde, mikrosaniyeler içinde çözünebiliyor. Ama bizim kararlı dediğimiz proton, nötron gibi parçacıkların çözünmediğini biz gözlemledik. Ama o kadar uzun süre içinde belki de çözünebiliyordur. Hani biz bunu bilemeyiz. Atıyorum ısı ölümü gerçekleştiğinde yıllar yıllar sonra proton çözünecek belki de. Hani kendi enerjisini başka bir yere aktaracak ve bir dalgalanma oluşturabilir gibisinden spekülasyonlar
var. Protonun parçalanmasına kalıyorsun yani.
Yani o kadar bekliyorsun. Yani ne kadar düşük bir ihtimal olsa da o olana kadar bekliyorsun. O kadar
artık proton parçalanmasın
bitmiş. Diye. Aynen. Entropinin işte pratik hayattaki kullanımı doğrudan... dediğimiz gibi makinelerin formülizasyonunda işte Sadi Carnot diye bir Fransız mühendis var. Onun mesela tasarladığı bir cycle var. İşte enerji dönüşümünü dizayn etmiş. Aynı şekilde mesela dizel cycle gibi de bir şey var. Hani hangi yollarla enerjiyi nasıl aktaracağız? Atıyorum kömürü yaktın. Bunu işte bir kazanı nasıl ısıtmak için kullanacaksın gibi. Bu Carnot cycle en verimli olan. En ideal olan buna hani pratikte ulaşılamaz şeklinde. Orada bile belli kayıplar oluyor.
Enerji asla sıfır kayıplı.
Bir sistem bir zaten sistem olamaz. Mesela devre dahil makineleri çok meşhurdur. Güya hani kendisini besliyor. Bir yandan da sen oradan enerji çekeceksin. Halbuki sürekli kendisini besleyen bir şey bile entropiyi sıfır tutamayacağı için bir noktada durma noktasına geliyor. Entropinin tabii çok daha ilginç uygulama alanları var. Mesela bir önceki bölümden tanıdığımız Maxwell'in bir düşünce deneyi var ortaya attığı. Maxwell's Demon. Maxwell'in şeytanı şeklinde geçen.
Doğru, o Maxwell bu Maxwell. Ben de diyecektim ne zaman buraya geleceğiz.
Mesela form şöyle söyleyebiliriz. Tam orijinali böyle değil galiba ama aynı fikir. Bir gazla dolu bir oda düşünelim. Odanın ortasında bir duvar var. Bu duvarın üstünde bir kapak var. Ve odanın iki noktasında, iki yarısında da entropisi birbirine eşit, aynı basınçta, aynı hacimde gaz bulunuyor. Aynı miktarda. Arada, bu duvarda arada bir kapak bulunuyor. Ve bu kapağı diyelim ki entropiyi çok arttırmadan veya işte herhangi bir efor sarf etmeden açıp kapatabiliyoruz. Ve bunu yapabilen akıllı bir varlık var. Bu akıllı varlığın görevi iki taraftaki gaz moleküllerini gözlemlemek. Ve eğer soldan sağa diyelim ki bir molekül geçmek için bu kapıya çarpacaksa kapağı açıyor. Ve soldan sağa geçişe izin veriyor. Sağdan sola geçiş için bir kapağa çarpacak bir molekül varsa onu izin vermiyor, kapatıyor. Yani gaza dokunmuyor. Hani entropi arttırmasa da değiştiremese bile.
Titreşim olmasın orada.
Ha, yani kapağın açılıp kapanmasında bir kayıp olsa bile gaza dokunmuyor. Gaza herhangi bir temas yok, sadece seçici geçirgenlik var. Ve zaman içerisinde ne olacak? Soldan sağa geçenlere izin verdiği için sağ taraftaki gaz miktarı artacak. Sağdan sola geçişe izin vermediği için oradan herhangi bir kayıp bulunmayacak. Ve yeterince beklendiği zaman soldaki bütün gaz moleküllerini sağa aktarmış oluyor. Yani gazı sıkıştırmış oluyor aslında. Ve bunun için gaza herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Herhangi bir enerji vermiyor. Ve normalde entropi hani dağınık haldeyken daha düzenli hale geldiği için azalmış oluyor.
Daha düzenli hale mi geliyor?
İşte daha sıkışık, daha sıkışık değil midir? İşte bulunabileceği hal sayısı azaldı.
Ha.
Hani şişenin içinde parfümü geri sokmuşsun gibi oluyor. Ve herhangi bir şekilde gaza müdahale etmemişsin. Bu hani entropinin sürekli artacağını söyleyen entropinin üçüncü yasasına aykırı bir şey mi? Pardon, entropinin ikinci yasası oluyor. Formülasyon böyle. Ve o ortaya attığı zaman hani kimse bunu çözemiyor. Bu düşünce deneyi işte hataldır falan filan deniyor. Seneler sonra...
O yüzden Maxwell'e şeytanı, Maxwell's Demon.
Aynen öyle. Çözemedikleri için Demon ismini veriyorlar bu akıllı varlığa. Seneler sonra şöyle açıklanıyor bu. O gazı gözlemlemek için harcayacağın veya işte bilgi toplamak için harcayacağın efor aslında entropinin bir şekilde depolanması demek. Yani şöyle diyelim, bir hafıza var bitlerden oluşan. Bu hafıza başta tamamen sıfırlarla dolu. Hani dijital bir hafıza. Sen burada gaz moleküllerini gözlem yaptıkça o hafızaya bu bilgiyi doldurman lazım. İşte soldan geliyor, sağdan geliyor gibisinden. İlk başta bulunabilecek state'i gayet az. Hepsi sıfırlardan oluşuyor. Ama bu süreç içerisinde bazıları bir, bazıları sıfır. Yani oradaki bitlerin dağılımı daha fazla state'i işgal edecek. Daha fazla hali işgal edecek hale geliyor. Burada aslında bilgi entropisi denilen konseptle bağdaştırılıyor. Yani oradan topladığın bilgi, gazdan azalttığın entropiyi buradaki depoladığın bilgide arttırmış
oluyorsun. Kafamızın içinde entropi var.
Bunun zaten bilgi teorisi, information teori denilen bir disiplin de var. Orada doğrudan bir formülizasyonu var olasılık dağılımlarıyla hesaplanan. Birebir ona hani karşılık geldiğini ve mesela bu hafızayı silip hepsine sıfırlar yazmak istediğinde mutlaka ısı yayman gerektiği ve mutlaka entropi arttırman gerektiğine dair bir şey var.
Çok güzel bulmuşlar.
Mesela aynı konsepti kullanarak Stephen Hawking şeyi buldu. Mesela kara deliklerde ışığı bile yutuyor, maddeyi yutuyor. Herhangi bir şey dışarı bırakmıyor. Evet. Ve hani entropinin azaltın veya bilginin yok edilmesi lazım.
Var.
Ama bilgiyi yok edemez çünkü entropiyi azaltamaz. O zaman dışarı bir radyasyon, bir ışıma olması gerekiyor diye Hawking Radiation adında teorik olarak buluyor bunu. Sonradan bu gözlemleniyor da. Yani kara deliklerden dışarı çıkan tek şey Hawking Radiation. Bu da doğrudan oradan çıkan bir ışık şeklinde değil de aynı bu elektrik telinde artı yükün hareketi gibi bir model vardır ya. Normalde elektronlar hareket eder, artı dışarı gider. Aynen. Aynı şekilde kara delik yutarken aradaki boşluğun hareketi şeklinde onu radiation gibi algılıyoruz.
Öyle. Peki bu geçen de fotoğrafını çektiler ya kara deliğin. Geçen dediğim de kaç sene olmuştur üstünden.
Onda orada bir şey var mı? Farklı şeydi.
Orada o yıldızı yutuyordu. İçeriden yansıyan ışığı mı gözlemliyorlardı? Bir yansıma vardı direkt yani.
Direkt fotoğraf mı? O şey dışarıdaki maddeyi yutarken o kadar gazı sıkıştırıyor ve hızlandırıyor ki o gaz ışıma yapıyor. Yani etrafındaki halka ışıma yapıyor. O ona gölge yapıyor kara delik. Onun fotoğrafını çektiler. Oh. Oradaki şey oydu.
Interstellar'daki kara deliğin görüntüsünü nasıl bulmuş? Hani sen anlatmıştın.
Orada değil. Direkt bir matematikçiyi şey yapmışlar. Aynen işe almışlar.
Gel bir seninle kara delik çizerim.
Adam kara deliğin bütün işte matematiksel formüllerini simülasyon ortamına girmiş. render'ı alınca direkt şeyi görmüşler. O arkadaki ışığın kara deliğin yukarısında da gözüktüğü, sanki böyle bir yarım daire şeklinde bir görüntü çıktığını görüyorlar.
Ortasında bir halka vardı ama o gerçekten
aynen, yoktu. Aynen, ortasında bir halka var. O halkayı sen yukarıdan da görüyorsun. Sanki böyle yansıma gibi yapıyor. Ha. Hani ilk başta mühendisler diyor ki burada bir hatam var acaba boyunca falan diye. Matematikçi diyor ki gayet mantıklı, böyle olması gerekiyor falan diye.
Cahiller. Anlamadınız mı matematik?
Ve o Interstellar'ın çekim aşamasında yapılan bu çalışmadan bir makale çıkıyor. Yani doğrudan oradan yayın yapıyorlar. Buradan madem gelelim Einstein'a, modern fiziğe.
Aa, bitti mi bu? Yok, sanki Colossius'tan konuşsak, Entropy'den konuşsak 40 yıl gidermiş gibi. Kitapta da mesela hiç doyurmamıştı, bölümü okumuştum.
Entropy zaten aynen böyle derya deniz bir konsept. Adam bulurken zaten hani entropinin korunumunu bulacağım herhalde. İşte kütlenin korunumu, enerjinin korunumu, entropinin korunumudur. Entropinin böyle önemli bir konsept olmasını zamanın fiziksel formülizasyonundaki en temel şeylerden biri olması açısından değerlendiriyorlar. Hani iki state'i birbirine kıyasladığın zaman hangisi önde, hangisi zamanda, arkada sorusunu sorduğunda direkt entropiye bakman gerekiyor. Birinin entropisinin diğerinden büyükse...
Çok mantıklı. Ben düşünmezdim.
Bu geçti. Hani kırılmış bir bardağı bir de sağlam bir bardağı gösterdiğinde kırılmış olan muhtemelen daha geç oldu şeklinde bir tahmin yapıyorsun. Tabii bu sadece bardak üzerinde değil, hani bütün evrenin genelinde baktığın zaman. Bir de zamanın tek formülizasyonu bu mu diye araştırıyorlar. Mesela parçacık fiziği seviyesinde entropiden çok bahsedemiyorsun. Entropi daha böyle moleküler sistemlerden, daha parçacıklı, fazla parçacıklı sistemlerde geçerli. Orada da işte parçacıkların birbirine bozunma yönüne, atıyorum A'dan B olurken çok daha fazla vakit geçiyor, B'den A olurken daha az vakit geçiyor. O yüzden asimetrik bir yön olduğu için zamanın akışını modelleyebiliyorsun gibi.
Ben bir de burada konuşulması gereken bir konu bilmiyorum ama hani şey vardır ya, yarı ömrü, işte bu parçacığın bozulması yarı ömrü mesela şu kadar ya da şu kadarlık yarı ömrü kalmış veya tarihsel araştırma yapıyorlar.
Yarı ömürler sabit gerçekten.
Şu kadar. Neden yarı ömür? Niye tam ömrü değil? Niye ikiyle çarpıp söylemiyoruz?
Şöyle, hani exponential bir dağılım düşün. Hız sabit. 10 birim, 10 gram madde varsa o sürede 5 grama iniyor. 5 gram varsa 2,5 grama iniyor. 2,5 varsa 1,25.
Bir sürede yani geçen
o
yarısı.
O sürede ışıma yapan madde sayısı azalıyor, miktarı azalıyor. Ama o süre sabit. Çünkü birbirini tetikleyen bir şey. Hani ışıma yaparken ortaya attığı parçacık diğer tanecikleri de tetikleyip onu da ışıma yapmasına sebep oluyor. Birbirini tetikleyen madde miktarı azaldığı için birim sürede ortaya çıkan ışıma da azalmış oluyor.
Bu isimler gerçekten enteresan. Ben en çok entropide düşünmüştüm. O elektromanyetizma bölümünde mesela manyetizma denmesinin adı işte mıknatıslar var. Doğal mıknatıslar, nasıl mıknatıs yapılır bilinmiyor. Mıknatısların çıktığı yer Manisa. Manisa'nın adı da oradan geliyormuş. Yani Magnisa hani gibi böyle.
Aynen, magnet oradan geliyor. Yani.
Bir tane daha vardı orada isim. İki isim de Türkiye ile alakalıydı. O yüzden şey yapıyordu.
Zaten antik Yunan'a dayandırdıkları için her şeyi keşfi. Ha, evet. Onun da hani coğrafyası burası olduğu için.
Onu da söyleyelim. Bilim dili Yunanca ya başlarda mesela. Mesela İngilizce konuşuyor ama bilimi Yunanca mı yapmak zorunda?
Ya şöyle mesela.
Mesela şeyde de var. İslam aleminde de var. İşte din dili Arapça mı? İşte şey dili Farsça, bilimin dili.
Sohbet dili Farsça, devlet dili Türkçe denir.
Ha işte.
Yani şeyde de mesela Newton o yayınladığı zaman Latince yazıyor doğrudan. Hani bir nevi o zamanki Batı dünyasının ortak dili gibi bir şey. Latince yayınladığı zaman herkes anlıyor. Yunan'a dayanmasının sebebi de o medeniyetin devamı. Hani antik Yunan'da kafa yoruldu.
Aristotle'dan, Platon'dan gelen.
Oradan gelen altyapı batıya taşındı gibi. Ama aslında o aradaki köprüyü doğrudan işte İslam aleminin o zaman yaptığı tercümeler, işte yaptığı eklentiler falan sağlıyor. Oraya herhangi bir kredi vermemişler. Gerçi vermemişler demek biraz haksız olabilir. Hani algebra deniyor. Doğrudan Arapçadan geçen veya işte sayı sistemine Arap-Hint sayıları deniyor. Hani aradaki bağlantıyı zaten biliyorlar ama dediğim gibi o hani medeniyet olarak oraya bağlanmadığı için adamlar Yunan'ı temel alıyorlar.
Buldum. Clausius bu yeni terim için şunları söylüyordu. Entropi sözcüğünü mümkün olduğu kadar enerji sözcüğüne benzeyecek şekilde bilinçli olarak seçtim. Çünkü bu iki büyüklüğün fiziksel anlamı o kadar yakın ki isimlendirmede de belirli bir benzerliğin bulunması gerekli gibi görünüyor.
Entropinin dünyayı değiştiren noktasını nasıl bağlamış kitapta?
Entropi bağlamamıştı. Bu bölüm çok şeydi.
Biraz havada kalmış yani.
Aynen.
Sonra Einstein'a geçelim mi yavaştan?
Einstein geçebiliriz.
Einstein'a geçerken şunu söyleyeyim. Kitabı okurken hep şunu fark ettim. Hani bilimin böyle çok katı kurallarla, böyle sağlam, oturaklı teorilerle ilerlemesini beklersin. Ama pek çok noktada hani bir gözlem yapılıyor. Bu nasıl olabilir diye hipotezler ortaya atılıyor. Bazısı doğru çıkıyor. Bazısı yanlış olsa da uzun seneler kabul görüyor. Mesela merkez kaç modellemesi Newton zamanında Kraliyet Akademisi'nde bulunan Hollandalı galiba bilim adamı tarafından ortaya atılıyordu. Hani senelerce insanlar merkez kaç modellemesine inanıyor ama şu an merkezcil kuvvetle açıklıyoruz bunu. Çünkü işte Newton'un kabullerinden olan eylemsiz referans sistemine uymuyor merkez kaç modellemesi.
Benim mesela çok geç kabul edebildiğim bir gerçekti. Hani bir şeyi yalanlayamadığın sürece o doğrudur. Hani kanıtlamaya çalışmıyorsun, bu vardır demiyorsun. Ama aksini bu yoktur dediğin noktada o artık geçerliğini kaybediyor.
Aynen öyle. Yani o atom modellerinde de mesela Einstein'a gelen yolda pek çok atom modelini ortaya attığında deneylerin bazılarını açıklayabiliyor. Atıyorum Bohr modeli, hidrojenle benzeyen atomları açıklayabiliyor. Ama birden fazla elektronu bulunan atomlarda daha fazla ilerleyemiyor. Hani ondan daha iyi bir teori olmadığı için hiç değilse bunu kullanan gibi ilerliyorlar belli bir süre. Ve işte matematikte falan da hani Euler'in kendi intuition'ıyla, kendi hissiyatıyla ilerlediği bazı kısımlar var. Dediğim gibi hipotezi ortaya atıyorsun. Atıyorum üzümlü kek modeli kadar saçma da olabilir. Daha iyisi bulana kadar en iyisi bu yani. Bilimin yapabildiği tek şey deneylerle onun yanlış olduğunu ispatlamak. Atıyorum ter maddesi ışığı taşıyordur modelinin yıkılması. Michelson Morley deneyine dayanıyor.
Ki adamlar da kanıtlamak için yola çıkıyorlar.
Aslında eteri bulalım, eterin hızını bir ölçelim falan diye ortaya çıkıyorlar. Bakıyorlar eterin herhangi bir etkisi yok. O zaman bu yanlış olmaz herhalde.
Eter için de bir bölüm çekelim. O da yani. Mesela çok bilinmeyen mi? Eter çok şey çünkü.
Eterin hani kökeni zaten Aristo felsefesine dayandığı aynen. için pek çok noktada kullanmışlar.
Bilemedikleri şeye eter demişler.
Evet, şimdi bulamadıkları boşta. Eterin o felsefedik karşılığı 5. element olması. Hmm. İşte dünyanın elementleri, ateş, su, toprak, hava. İşte heavens'ın yani gökyüzünün elementi, quintessence, 5. esans, 5. öz, eter diyorlar. Oradan işte felsefi bir konsepti açıklayamadığı şeye ekliyor. İşte hani ışığın herhangi bir madde bulunmayan uzayda hareket edebiliyor olması... İşte bu eter sayesindedir falan diye.
O şey mi? Enerjinin yayılmak için bir ortama ihtiyaç duyması düşüncesiyle
alakalı. Aslında orada şöyle bir modelleme var. Mesela lisedeki eğitim onun biraz aksine gidiyor ama kronolojik olarak baktığımızda ışığı ilk başta elektromanyetik dalga olarak modelliyoruz Maxwell denklemleriyle. Ve herkes hani fizik dünyası ışığın dalga olduğunu kabul etmiş. Ve işte Einstein'a gelindiğinde, 1900'lere gelindiğinde fizik dünyasında çözülemeyen belli başlı birkaç problem kalıyor artık. İşte Işığı çözdün, akışkanları çözdün, katıları çözdün, her şeyi çözdün. Bunlardan bir tanesi bir kara cisim ışıması. Black body radiation.
O ne demek?
Black body şu, her dalga boyunda ışık yayabilen bir cisim. Bunu ısıtıyorsun. Herhangi bir metal bunun işte çok ideal olmayan bir modellemesi olabilir. Metali ısıttığın zaman ışıma yapmaya başlıyor. İşte ilk başta kırmızı ışıma yapıyor. Ondan sonra beyaz, ondan sonra ultraviyole şeklinde gidiyor. Buradaki dalga boyunu direkt metalin sıcaklığına bağlayan bir yasa var. Wien yasası. Bunun hani elimizdeki mevcut klasik fizikteki dalga modellemesini nasıl yapılabileceğini fizikçiler kafa yoruyorlar. İşte dalga boyu arttığında, sıcaklık arttığında artık iyice şeyin artması lazım. Verilmesi gereken ısının artması lazım. Halbuki bunun tam tersine bir gözlem var. Deneysel gözlem bunun tam tersine. Bu nasıl olur diye kafa yoruyorlar ve o zaman Max Planck. Adam kapanıyor böyle bir hafta, iki hafta. Bu iş şu formüle göre olur diye böyle kocaman bir formül çıkartıyor. Ve orada Planck sabiti diye bir şey var. Formülün fiziksel yorumu şu. Enerji yani ışık dalga halinde değil, sabit paketler halinde. Atıyorum belli bir sayının katları şeklinde enerji birimleri taşıyabilir. Yani aslında tanecik modellemesine benziyor. O enerji paketleri dediği şeylere foton ismini veriyor. Ve dediğim gibi biz lisede ilk başta ışığı foton olarak görüyoruz. Tanecik modellemesini anlatıyorlar. Sonradan elektromanyetik modellemeyi üniversitede. Bunu da görürsen görüyorsun.
Yok yine görüyoruz. 12. sınıf. 12. sınıfta görmüştüm.
Yani ışık dalgadır deniyor da hani Maxwell denklemlerine falan olay sonradan geliyor. Çünkü işte 3. boyutta türev integral almanı falan gerektiriyor. Ama kronolojik sırada dediğim gibi bütün fizik dünyası ışığı dalga olarak bilirken birdenbire tanecik modellemesi ortaya çıkıyor. Ve buna UV katastrofi deniyor. İşte ultraviyole yıkımı. Çünkü bütün fizik dünyasının hani bildiği kabulleri yıkan bir şey. Ve dediğim gibi hani mevcut teorileri sarsan bir gözlem olduğu zaman Burada ne ters gitti? Hani şu kadar yerde işe yaradı bu, burada neden yaramıyor? Bunu da işte ışık tanecik olmalı şeklinde bir modelle ortaya koyuyorlar. Tabii bunun en temel sarstığı şey işte çift yarık deneyi.
Oraya nasıl geliyorlar?
Çift yarık deneyinde ışığın dalga olduğunu gayet güzel gözlemleyebiliyoruz.
Deney?
Kurgulamak.
Düzeneğini çok zor bir iş değil mi yani? Hani bayağı beyin patlatıyorsun, bir düzenek kırıyorsun ve o düzenekte hani neyi gözlemlemek istediğini belirlemiş oluyorsun, nasıl gözlemleyeceğini işte
konuşuyorsun. Yani işte bilimsel metot denilen şey, hani Francis Bacon'a kadar belki dayandırabiliriz. Deneye tabi tutmak istediğin, hani zorlamak istediğin gerçek ne? Buna bağlı olabilecek parametreler ne? Mesela su 100 derecede kaynar. Buna bağlı olabilecek parametre işte basınç, safsızlık. Atıyorum sıcaklık zaten değiştirmek istediğin şey. Sıcaklığı ölçmek istiyorsun. Basıncın, yüksekliğin ve safsızlığın etkilerini sabitlemen lazım. Yapacağın her deneyde bunlar aynı olması lazım. O zaman gerçekten 100 derecede kaynadığını gözlemleyebilirsin.
Bunları bulmak da çok zor değil mi? Bir de bu kadar basit olduğunu kabul etmek de çok evet, şey işte. Hani.
Ama bu tamamen pozitivizmin temelindeki her yerde çalışmalı noktasına dayanıyor. Hani sen bir bilimsel kural ortaya attıysan ben buna dayanarak her yerde çalışabilecek bir deney kurgulayabilirim. Atıyorum sıcaklığı değiştirsem de veya işte dünya üzerindeki konumumu değiştirsem de sürekli o 100 dereceyi görmem lazım şeklinde.
Yani bilinmeyen bir değişken daha varsa.
Zaten ona şeyde başvuruyorlar. İşte genel görelilikte Einstein'ın bu neydi? Lokal değişken mi? Evrensel sabit mi? Öyle bir bilinmez bir etken vardır şeklinde bir modellemesi var.
Çözemedim yani.
Ya zaten adı
üstünde, değişken var falan.
Adı üstünde bilim hani. Benim bilebildiğim kadarıyla sınırlar bunlar. Bunun da ötesinde ne var? Zaten teste tabi tutamıyorum. Michael Smirley deneyinde de var mesela. İşte o eterin dünyanın dönüş hızıyla etkileneceğine dair bir modelleme var. O yüzden deney düzeninin yönünü değiştiriyorlar. İşte dünyanın dönüş yönüne bakması lazım. İşte dünyanın dönüş yönüne zıt yöndeki hızına bağlı belli parametreler var. Doğrudan ölçmek istediğin şeyi tabi tutuyorsun deneye. Bu ışığın tanecik yapısına hani modellenmesiyle beraber aynısının elektronun dalga şeklinde olabileceği ne varıyor aslında çift yarık deneyi. Hani çift yarık deneyini ışıkla yaptığın zaman gayet dalga olduğu için kendiliğiyle girişim yapabiliyor. Ama işte bunu elektronla yaptığın zaman görememen lazım. Tam bir tanecik gibi gidip karşıya çarpması lazım. Halbuki o iki yarıktan da aynı anda geçmiş gibi birbiriyle girişim yapıyor. Burada işte klasik fiziğin temel kabul ettiği pek çok konsept sarsılmaya başlıyor. Hatta aslında Einstein'dan bahsedelim dedik. Bu Einstein'dan da sonrası. İşte kuantumda olasılık tabanlı pek çok modelleme var. Einstein bunları pek kabullenemiyor. İşte Tanrı zaratmaz diye bir sözü var. Veya işte aynı şeyleri tekrar tekrar deneyip farklı sonuçlar beklemek aptallıktır diye bir sözü var. Bunu pek çok yerde verirler. Halbuki kuantumda oluyor bu. Yani olasılığa bağlı olduğu için çıktısı aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar bekleyebiliyorsun yani.
Demek o sözü bunun için söylemiş.
Benim tahminim öyle. Onun tarihinden çok emin değilim. Einstein'ın yaptığı katkı da zamanı bir standart olarak kabul etmemizi aslında çok doğru olmadığını. Çıktığı noktada şu, ışık hızının her referans çerçevesine göre sabit olduğu fikrinden yola
bunu
çıkıyor.
Bunu zaman olarak da alabilirdi mesela değil mi? Ama o zaman yanlış olduğunu göre bu sefer ışığa mı döner?
Ya işte aynen. Mesela çok yüksek hızlarda gittiğin zaman da ışık hızı sana göre sabit olması lazım. Yani ben yanımda giden arabayla aynı hızda gidiyorsam onu durağan görüyorum. Ama işte ışık hızına çok yakın gitsem bile ışığı ışık hızında görüyorum. Onun hızından bir şey çıkartamıyorum. E bu nasıl olacak? Mekan sabit. O zaman zaman daralması lazım. Ki zaten mekanda kısalma da oluyor. Yani o arada bir sabitleyici şey olması lazım. Hız sabit olacaksa zaman ve mekanın daralması lazım.
Aslında referansın ne kadar önemli olduğunu mu anlatıyor fizik için?
Aslında zamanın sabit bir konsept yani, olmadığı, bir standart olmadığını
getiriyor. Zamanı referans olarak alamazsın o zaman. Yani öyle. Ona bağlanıyor. Yani, işi almak zorunda.
Yine bu keşfin kütleye olan, kütlenin sabit olmadığına dair bir yönü de var. Atıyorum ışık hızına yaklaşan bir cismin kütlesi gitgide artmaya başlıyor. İşte bu duran enerji E eşittir mc kare oradan geliyor. Duran kütlenin enerjisi c kare ile bulunup hesaplanır. Ama belli bir hıza çıkan cismin o hızdan dolayı gelen relativistik enerjisi de vardır. İşte kütlesi artıyormuş gibi gözlemlenir şeklinde konseptler ortaya atıyor. Tabii dünyayı değiştiren noktası atom bombasına bağlanan yer. Yani E eşittir mc kareyi formülize ettikten sonra bakıyorlar formüle bu bize ne anlatıyor? M kadar kütlen varsa bunu c kare ile çarpıp enerjiye dönüştürebilirsin. Yani tek bir atomun bile c kare çok büyük bir sayı olduğu için akıl almaz bir enerjisi var.
O yüzden.
Tabii yani doğrudan
Cekare büyük olduğu için.
O doğrudan uranyumun hani parçalanmasıyla işte 2. Dünya Savaşı'nda atılan atom bombasında uranyum.
Uranyum olmasının sebebi kendiliğinden parçalanıyor mu yani? O kadar şey ki.
Ya işte belli maddelerde bu periyodik cetvelin altına indikçe artık radyoaktif protonlar, çekirdekteki proton sayısı çok artmış.
Elektronlar da çok
yani güzel. Oradaki çekim kuvvetleri bu kadar kalabalığı kaldıramaz hale geliyor ve kararsız bir şekilde haline geliyor. Zaten normal uranyum değil. Uranyumun nötronu bol olan bir izotopunda ışık çok görülüyor. Bunu da işte öyle bir mekanizma kurguluyorsun ki uranyum çekirdeğini parçaladığında oradan bir nötron daha çıkıyor. Bu başka bir çekirdeği daha tetikliyor. Yani birbirini yakan
zincirleme
bir reaksiyon gibi. Ve bunu da işte tetikleyen mekanizmayı tam bombayı attığın esnada sürüyorsun şeyin içine. Yani atom bombasının içindeki mekanizma çok karmaşık değil aslında. Sadece o uranyum çekirdeğini tetikleyecek şeyi vermen gerekiyor.
Zamanlamayı yapman gerekiyor.
Aynen öyle.
Bunu deniyorlar evde zaten atmadan önce.
Zaten hani bu tarz işte bilimsel altyapının gelişmesiyle beraber hem Almanya hem Amerika hani bunun gerçekleşebileceğine dair yönetim şeyin farkında.
Şimdi o zamanlar
hatta Einstein'ın var, doğrudan Amerikan yönetiminde uyardığı bir mektubu var işte.
Şimdi Hitler mi var o zamanlar?
Tabii doğrudan
İngiliz savaşı. Şeyde Yahudi, Einstein kaçıyor oradaki zulümden. Amerika'ya gidiyor sanırım.
Hı-hı. Atom bombasının yapımında çalışmıyor. Hatta hani bunun yapılabileceğine dair uyaran mektubu var ama doğrudan bu çalışmayı üstlenmek istemiyor. Ben Oppenheimer şeyi üstlenen, Los Alamos'taki işte bu nükleer silahın geliştirilmesi projesini üstlenen. Ve hani zaten atıldıktan sonra da bir konuşması var. I am become death, the destroyer of the world diye. Yani kendi pişmanlığını ifade ediyor aslında.
Zaten işte hani amaçları silahı kullanmak değil. Silahı elinde tutup
atarım bak.
Aynen, caydırıcı güç.
Ben buna çok inanmıyorum. Adamlar yapmış ve atmış yani. Ki Almanya'da atmadı. Hani Japonya o sırada giriyor. Doğrudan dünyanın öbür ucu diyerekten atıyorlar. Tabii hani şey de var da. Pearl Harbor'ı hani tetiklemesi de var. Japonya'nın misillemesi de var. Aynı mevzu. Hani o esnada Almanya'da buna çok çalışıyor. Orada sabotaj faaliyetleri var. İşte hani bu dediğim çekirdeğin dışarıdan tetiklenmesi olayını yüklü bir tanecikle yapamayacakları çok belli. Çünkü çekirdeği hani attığın zaman proton ya bunu çekecek. Yani ya elektron atıyorsan çekecek ya da proton atıyorsan itecek. Nötron atman lazım. Bunu da ne kadar hızlandırmaya çalışsalar o kadar sonuç hüsran oluyor. En son birisi fark ediyor ki nötronu çekirdeğe sokmak için yavaşlatmaları gerekiyor. Çünkü yavaşlattığın zaman momentum azaldığı için hani hızdaki belirsizlik, konumdaki belirsizlik, Heisenberg belirsizlik ilkesi var ya. Hızını yavaşlatırsan konumdaki belirsizlik artıyor ve aslında böyle yayvan bir şey atmış gibi oluyorsun efektifinde. Vurma ihtimalin artıyor çekirdeği. O yüzden bunu yavaşlatıcı bir şeyden geçirmeler lazım.
Neler icat edecekler?
Ne kullanıyorlar? Su. Hatta doğrudan su işe yaramıyor. Döteryum. Hani nötronu olan hidrojen içeren şeyi. Aynen su ya da tritium. Bunu da normal suyun içinde çok düşük miktarda var. Filtrelemeleri lazım. İşte Almanya'da bunu barajlarda oluşturuyorlar. Onun tedarik esnasında CIA devreye giriyor. Bunu sabote ediyor falan. Hani,
ne kadar macera.
Hani olay nihayetinde bilime değil. Oradaki lojistiğe ve haber almaya kalıyor.
Mesela şey çok enteresan. Bu buluyorlar deneyi. Onu, işte o ilk adam demiştin sanırım. Bir tane esas üstlenen sözünü söyledi.
Oppenheimer.
Herhalde o. Artık şey buluyorlar. Diyorlar ki bunu bir atıp deneyelim. Ama hani diyorlar işte radyoaktif ışın olur falan. Kurşundan şey yapalım kendimize. Sığınak yapalım. Onların içinden izleyelim deneyi. Adamlar hani düşünmüşler bunu. Hani radyoaktif ışın olacak da falan da. Yani patlamada bir zarar olacak.
Tamam, atom bombasından şeyle kurtuluyor.
Şeye benzedi bu. Cebinde radyoaktif şey gezdiren Merkür'ü. Sonra radyasyondan zehirlenip ölmüş, yazık.
İşte o zaman radyasyon zaten bilelim çok ilgileyici bir konsept. Mesela X ışınları ilk bulunduğunda işte eline tutuyorsun mesela, elinin kemiklerini falan gösteriyor. Ha. Bütün halkın çok İlk hoşuna giden çekti. Bir şey. Çok hızlı yayılıyor ve bir hafta içinde kanser vakaları akıl almaz artıyor. Hani diyorlar bu ışık X ışından olsa gerek. Bu işte cep telefonları işte beyin tümörü yapıyor mu falan, böyle bir spekülasyon vardır ya. Hani eğer gerçekten böyle X ışınları gibi teorik bir zemini olsaydı bunun, dünyadaki bu kullanım bu kadar arttığında illaki görürdük var bunun. Aynen.
Bizim mesela sanırım ya hocamız anlatmıştı ya da internetten demiştim, hatırlamıyorum. İşte hani bunlar ışıma yapıyor ya, mesela fosforlu, hani gece ışık kapalıyken o ışıyor, ışık yayıyor. İşte bunlar çok meşhur oluyor tabii, insanların ilgisini çekiyor. Diyorlar ki ne yapalım, çalar saatlerin rakamlar işte boyalar. Mesela akrep yay kovanı boyuyorlar ki mesela hani gece şey olduğu zaman ışısın ekranı şey görebil saati. Ondan sonra işte onları boyamak için de tabii kadın işçiler var diyor. Hani o boyayı suyla aktive ediyor, yani ıslatıp boyaman lazım. Ama sürekli işte fırçayı suya daldır, buna gel işte boyayı al, boya şey yap falan, çok uzun süreceği için fırçaları diyor dillerine sürüp ıslatırlarmış. Ondan sonra öyle boyarlarmış. Ağzına süre süre tabii bakıyorlar ki dişler çürüyor, gidiyor. Ondan sonra oradan anlıyorlar demişti yani şeyin zararlı olduğunu.
Fosfor ya, o kadar çok konsept el yordamıyla bulunuyor ki. O bilimdeki şeyi, kuralcılığı falan göremiyorsun geliştirme
esnasında. Biz bilimi buluyoruz ama siz de biraz kullanın. O ayrı da mesela enteresan geldi. Bu insanlar bilim adamları. Bilim adamı mesela buluyor, deneyi ortaya koyuyor, diyor ben böyle bir şey buldum. Sonra mühendisler alıyor bunu ve bundan kullanılabilecek işte makine icat ediyor. Mesela işte volta pilleri falan da öyleydi sanırım, hani deneyi buluyorlar. Sonra mühendisler bunu geliştiriyor yani.
İşte zaten atom bombasının hani bulunmasındaki o süreç de o. Hani işin teorisi belli ama pratikte bu nasıl yapılacak? İşte orada bir sürü şey var. Hani teknolojiyle bilimin zaten çok böyle şey bir ayrımı var. Yani bir yerde işi pratikte çalıştıracak her türlü kafayı yorman lazım. Yani atıyorum gramofonun icadı mesela, herhangi bir işte dijital bir şey yok ama sesi kaydedebiliyorsun. Sesi işte tekrar dinleyebiliyorsun. Hani tamamen pratiğe yönelik bir şeyi var. Yani burada şunu söylemek gerekiyor. Klasik fiziğin belli paradigmalarını yıkan keşifler aslında. İşte ışık hızına yaklaşırsak ne olur? Mesela Newton mekaniğinin formülize edildiği hızlar çok düşük hızlar. Ve hani relativite arada fark oluşturacak bir sayı belirlese bile, bir formülde değişiklik yapsa bile, dediğim gibi küçük hızlarda gözlemlenmiyor. Hani var olan teorilerin belli şartlar altında hala geçerli olması lazım. Bu kuantumda da böyle. Buna correspondence principle diyorlar. Yani belli ölçeği arttırdığın zaman klasik mekaniği uygulayabilir hale gelmem lazım. Veya işte hızı düşürdüğüm zaman yine mevcut teorilerle çalışabiliyor olmam lazım.
Başta konuştuğumuz şey de bu değil miydi yani? Benim A şehrinde gözlemlediğim fiziksel bir gerçeklik, aynen, B şehrinde de gerçekleşmedi.
Aslında aynen, yani fiziğin işte mesela klasik mekaniğin o kadar ileri gidemeyeceği, atıyorum ışık hızındaki cisimleri modelleyemeyeceğini burada ortaya koymuş oluyorsun. Yine mesela Einstein'ın genel görelilikle ortaya koyduğu bir geometrik modelleme var. İşte uzay zamanın bükülmesine dayanan. İşte herhangi bir relativistik hız olmasa bile zamanın ve işte uzayın, mekanın değişik etkilerle etkiler altında kalabildiğini formülize ediyor. Nasıl? Mesela Interstellar'daki yüksek kütle içeren işte kara delik gibi bir cismin yakınında zamanın daha senin için yavaş, dışarıdaki zamanın hızlı geçmesi.
Bu küçük manevra bize kalacak.
51 yıla mal olacak şeklinde. Bu da mesela hani kendi günlük hayatımızda Öklit geometrisiyle yaşayabiliyoruz. Ama işte evrenin geometrisini hesapladığımızda artık Einstein'ın ortaya koyduğu bir geometriyi kullanmamız lazım. İşte aslında eğrilerin geometrisi. İki düz çizgi sonsuzda birleşirme. Hani bu Öklit geometrisi için çok tanımlı bir şey değil. Ama eğrileri formülize ettiğin zaman, mesela dünyadaki meridyenleri düşün. Daima birbirine paraleller ama kutuplarda kesişiyorlar. Bunun gibi işte bükülebilir bir geometriyi modelliyor uzay ve evren çapında.
Ve bizim bilgimiz algılamıyor.
Oluyor. Aynen öyle. Bu bölümde bu şekilde farklı konulardan konuştuğumuz bir bölüm olarak tamamlayabiliriz.
Güzel oldu ama sanki hala daha bir torba konuşacak konumuz varmış gibi hissediyorum. Ki bu iyi bir şey. En azından podcast serisinin, podcastimizin devamının habercisi olur inşallah. Evet. Buradan şey diyelim o zaman. Bizim yine konuşmayı düşündüğümüz farklı kitaplar var. Hatta bilim kurgu kitaplarından, bilim kurgu ya da biraz gelip hani bir popüler bilim, bir bilim kurgu yaparız gibi düşünmüştük. Fakat dinleyicilerimizden gelen talepler olursa şu konu hakkında. Ben özellikle mesela nereden çıktı bu podcast fikri? Onun hikayesine de hızlıca bir girelim. Özellikle lisede okurken fizikte falan. Konuyu hocalar anlatıyor ama anlatmaz direkt soru çözmeye giriyor. İşte sen konuyu tam anlayamıyorsun, yok soru da uygulayamıyorsun. Abime soru sormaya giderdim hep. O da soruyu çözerken mesela formül yazıyordu. Buradan bu çıkar. Hani bu formül biliyor musun derdi. İşte bunu şöyle bulmuşlardan gelmiş. Yok derdim, bilmiyorum. Sonra otururduk işte bu adam şöyle yapmış. Şuradan şu deneyi bulmuş. O sırada tabii şunlar gelişmiş. Oradan şey. Hani bir soru için bir saatimiz, bir buçuk saatimiz derdim. Bu konuları aslında hani konuşmaları kaydedip başkalarıyla da paylaşalım. Çünkü gerçekten çok lezzetli konuşmalar oluyor.
Yani şimdi tarihi arka planını bildiğin zaman hani onu keşfeden insanın hangi düşünceler silsilesinden geçip onu bulduğunu biliyorsan sen de aynı şeyi bulabilirmiş gibi hissediyorsun. Hani ezberlemene gerek kalmıyor. Yani işte ezberlesen bile neyi formülize ettiğini, mesela Bernoulli'de enerji formülünü yazmış, oradan çekmiş dedik. Hani zaten şeyin enerjinin korunumunu biliyorlar o zaman. sen de aynı şekilde o formülü ortaya koyabilecek altyapıya sahip olmuş oluyorsun.
Mesela önemli olan elmanın düşmesi ya da f eşittir ma değil de türevin integralinin
icatı. Zamana göre veya işte kütlenin buna karşı
ifade edilebiliyor. O sebeple ben özellikle MF öğrencileri, liseden MF öğrenci dinleyicilerimiz olursa onların da çok işine yarayacağını düşünüyorum. Merak ettiğiniz falan konular olursa onları bize mail yoluyla büyük ihtimalle iletebilirsiniz. Podcast'ta öyle yürüyor herhalde işler.
Yorumlarda.
YouTube'a da yapabilirsek, açılabilirsek. İnşallah bir sonraki bölümlerde o şekilde güzelce gelişebilir.
O zaman görüşmek üzere.
Hoşçakalın.